Herkese merhaba, podcast programıma hoş geldiniz. Ben İknur Yıldız. Bu bölümde sevgili Taner Yıldız ile yurt dışında çalışma hayatı ve Türkiye'ye göre farklılıkları ile ilgili konuşacağız. Taner, hoş geldin programıma. Nasılsın?
Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Beni konuk aldığın için de çok teşekkür ediyorum. Konuyu konuşmak için sabırsızlanıyorum.
Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize bu konuyu sana sorma sebebimi açıklamam gerek. Kısaca kendinden ve iş hayatından bahsedebilir misin bizlere lütfen?
Tabii. Şu anda 32 yaşındayım. Son 13 yıldır turizm sektöründe çalışıyorum. 19 yaşından beri profesyonel olarak turizm sektöründeyim. Bu 13 yılın 8 yılı yurt dışında geçti. Yani bir 5 yıllık bir Türkiye'de çalışma hayatım var. Şu anda İngiltere'nin Watford şehrinde uluslararası bir turizm şirketinde Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'daki bütün otellerimize destek veren bir pozisyonum var. Kısaca böyle başlayalım. Zaten podcast'in devamında da biraz daha detaylar vermeye çalışırım. Kariyerimin diğer safhalarında da bundan bahsetmeyi düşünüyorum.
Yurt dışında hangi ülkelerde çalıştın Taner?
2012-2013 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeydim, Chicago kentinde. Orada yine şu anda hali hazırda çalıştığım şirketin otellerinden birinde çalışmıştım. Onun dışında Türkiye'de çalıştım. Şu anda da son 3 yıldır İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta çalışmaktayım.
Bu konunun subjektif olduğunun farkındayım. Kendi tecrübelerine dayanarak cevaplayacaksın sorularımı. Perspektiflerini de belirleyen birçok unsur olacak tabii ki de. Hangi sektörde, o sektörde nasıl bir şirkette, nasıl bir ortamda ve hangi pozisyonda çalıştığın gibi bir sürü faktör senin bakış açını belirliyor. Ben ilk sorumda yurt dışında çalışmanın kişiye göre değişmeyen, objektif olarak değerlendirebileceğin herhangi bir şey var mı onu merak ediyorum.
Öncelikle şunu söyleyeyim. İş hayatı biliyorsunuz ya da iş yerinde geçirdiğimiz saatler hayatımızın aslında en değerli saatleri. Bir kitap okumuştum, şu anda adını hatırlamıyorum ama şundan bahsediyordu. Hayatımızın en değerli saatlerini bir işverene belli bir ücret karşılığında veriyoruz ya da takas ediyoruz diyordu. Buna kesinlikle katılıyorum. Senin sorduğun soruya gelirsek de aslında bu söylediğimle de bağlantılı. Öncelikle ister Türkiye'de olsun, ister İngiltere'de olsun, ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun. Bir iş yeri sizden iş bekliyor. Yani müdürleriniz hangi milletten olursa olsun, Türk de olabilir, Türkiye'nin farklı vilayetlerinden müdürleriniz olabilir ya da Amerikalı olabilir, İngiliz olabilir. Bu çok önemli değil. Aslında bütün şirketler, özellikle işte dünyanın şu andaki sisteminin, daha doğrusu dominant sisteminin şirketleri, işte kapitalizmin şirketleri diyelim, personel olarak ya da ekip üyesi olarak ya da çalışan olarak sizden iş bekliyor. Yani bu soyut bir iş de olabilir, soyut bir katkı da olabilir. Fabrikada çalışıyorsanız somut bir katkı da olabilir. Ya da işte otelin resepsiyonunda çalışıyorsanız işte giriş çıkış işlemlerini yapıyorsunuz, bu olabilir. Hani örnekler çoğaltılabilir. Demek istediğim şu, farklılıkları olsa da ki birazdan soracağına eminim, genel itibariyle bütün işverenler, bütün müdürler, milliyetleri ya da işte geçmişleri ne olursa olsun sizden beklentileri oluyor ve bunun aslında dünyanın neresinde olursanız olun en büyük beklenti olduğunu söyleyebilirim. Kısacası hangi pozisyonda olursanız olun, hangi ülkede olursanız olun, hatta belki hangi iş yerinde olursanız olun, tek ortak nokta sizden belli bir katkının beklenmesi.
Sen yurt dışında batıda çalışmayı tecrübe ettin. Yurt dışında çalışmak isteyen insanlar da tercihlerini çoğunlukla batıdan yana kullanıyor. Çoğumuzun bildiği sebepler var tabii ki ama senin de hep batı tecrüben olduğundan senden de duymak isterim. Nedir batının cezbedici yanı?
Yani değişik bir soru. Bununla ilgili tabii değişik sektörlerden değişik bilgiler alacağımıza eminim ya da değişik yorumlar alacağımıza eminim. Ben kendi adıma konuşursam ve kendi tecrübeme göre konuşursam, öncelikle Amerika'da çalıştığım şehir Chicago'ydu. Amerika'nın 3. büyük şehri, Los Angeles ve New York'tan sonra. Büyük bir metropolis şehirdi. Öncelikle şehrin güzelliği beni cezbetmişti. Hani kendimden bahsedersem, şehrin güzelliği ya da şehrin büyüklüğü cezbetmişti. Bu mesela birinci etken. Çünkü çalıştığınız şehrin nerede olduğu, nasıl olduğu, yani kısacası nerede çalışıyor olduğunuz o şehirle ilgili, o işle ilgili sizin başvurunuzu bile etkiliyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Buna binaen de bence Türkiye'deki başvuruların çoğunun batıya odaklı olması, batılı ülkelerin daha cezbedici olması genel olarak. Yani destinasyonlar olarak daha cezbedici olduğunu düşünüyorum. Örneğin karşılaştırmalı gidersek, Türkiye'deki yeni mezun birinin işte Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi yerine Washington DC'de çalışmasını çok iyi anlayabiliyorum. Hani neden böyle bir tercih yapacağını çok anlayabiliyorum. Ya da Ermenistan'ın başkenti Erivan yerine Romanya'nın başkenti Bükreş'te çalışmak isteğini yine anlayabiliyorum. Ben de iş başvurularımı yaparken hani destinasyonun ne olduğu ile ilgilenmiştim. Biraz da şanslıydım aslında çünkü İstanbul gibi Avrupa'nın en büyük şehirlerinden Türkiye'nin en büyük şehrinde iş hayatına başlamıştım. Tabii bunun da etkisi var. İstanbul'da bir de işe başladığınız zaman İstanbul'dan daha güzel yerler arıyorsunuz. Hani Türkiye'de belki de ne bileyim İzmir'de, Antalya'da ya da belki Anadolu'nun herhangi bir şehrinde de kariyerinize başladığınızda belki ilk fırsatta ya da ilk adım olarak belki Türkiye içinde biraz daha batıya gelmeye çalışıyor olabilirsiniz. Atıyorum ne bileyim Isparta'dan İzmir'e gelmeye çalışıyor olabilirsiniz ya da Ankara'dan İstanbul'a gibi örnekler verilebilir. Benim de hani bunun öncelikli olduğunu düşünüyorum. Yani gençlerin niçin batıya yöneldiği ile ilgili. Bir de şöyle bir şey daha ekleyebilirim batı ile ilgili. Batı'da edindiğiniz tecrübeler CV'nizde, özgeçmişinizde biraz daha farklı durabiliyor. Yani böyle bir kanı var. Her ne kadar doğuda da örneğin Dubai gibi, Singapur gibi ya da Hong Kong gibi hatta belki Japonya ve Güney Kore'yi de buna katabiliriz. Seul ve Tokyo'yu da buna katabiliriz. Büyük metropolisler var, büyük şehirler var ama şöyle bir kanı var. Özellikle bizim Türkiye'de Amerika ya da işte Batı Avrupa'da çalıştığınız zaman Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya ya da işte İngiltere de buna dahil. Buralarda çalıştığınız zaman CV'nizde daha iyi duracağı ile ilgili ya da işte kariyerinizin ilerleyen yıllarında daha iyi yerlere gelmenize yardımcı olacak şehirler olarak ya da ülkeler olarak hep daha bir batılı ülkeler önde görünüyor. İşte az önce de bahsettiğim gibi her ne kadar doğuda da büyük şehirler olsa da ki bana göre İstanbul'da doğunun büyük şehirlerinden biri. Hani batıda şu anda çalışan biri olarak İstanbul'a bu şekilde baktıklarını söyleyebilirim. Batılı şehirler o yüzden biraz daha revaçta olabiliyor. Genel olarak böyle cevaplamaya çalışayım bu soruyu.
Peki doğuda da kısa vadeli projelerde yer aldığını biliyorum. Gözlemleyebildiğin kadarıyla bölgesel farklılıklardan bahsedebilir misin?
Bölgesel farklılıklar kesinlikle var. Şöyle ki örneğin doğu şehirlerinde Singapur'da bulunmuştum, Dubai'de bulunmuştum, Afrika'da Cape Town'da bulundum. Bunlar kısa süreli 2-3 haftalık projelerdi ama şundan bahsedebilirim. Otelcilik sektöründe olduğum için ya da turizm sektöründe olduğum için tabii ki genellikle otellerle ilişki halindeydim ve otellerin genel müdürlerine baktığımda batılı olduklarını gördüm. Yani otel ya da işte şehir doğuda olsa da otelin genel müdürünün işte Alman, belki Türk, belki ne bileyim İngiliz, Amerikalı da olabiliyor. Otelin yöneticilerinin sebebi tabii tartışılabilir. Belki bu ülkelerin daha fazla kalifiye eleman yetiştirmesinden dolayı da olabilir. Ya da işte expat paketleri olarak bildiğimiz işte batılı çalışanlara ya da batılı kendini kanıtlamış kişilere verilen işte konaklama olsun ya da işte güzel maaşlar olsun bu tarz paketlerden dolayı ilgiden dolayı da olabilir. Büyük bir batılı yığılması var aslında doğulu şehirlerde de. Yani aslında kısacası dünyada büyük bir batılı dominasyonu var. Öncelikle bundan bahsetmek lazım. Farklılıklardan bahsedersek de doğuda yani doğu şehirlerinde ya da doğulu ülkelerde her ne kadar çok gelişmiş şehirler olsa da işte az önce bahsetmiştim Singapur, Dubai ya da işte Tokyo. Buralarda büyük bir hiyerarşi var. Batılı şehirlerde ya da batılı şirketlerde çok fazla görmediğimiz hiyerarşiden kastım da şu. Bir bürokrasi var. Yani otelde de olsa bu çok küçük bir örnek ama çok daha fazla pozisyon var. Çok daha fazla çalışan var. Tabii iş gücünün daha ucuz olmasının da sebebiyle çok daha fazla kişi çalışıyor bir otelde. Atıyorum Almanya'da orta büyüklükte 300-400 odalı bir otelde 100 kişi çalışıyorsa 300-400 odalı bir otelde Singapur'da 150 kişi çalışıyor olabilir. Hani bu da çok şaşırtıcı olmuyor. Bu tarz farklılıklar var ve hiyerarşik farklılıklar var. Doğulu bir otelde genel müdürlük yaptıktan sonra batıya geçtiğinizde zorluk yaşayabilirsiniz. Çünkü personel sizi adeta bir kral gibi görüyor. Daha nasıl desem size gösterdikleri ilgi, alaka, sevgi, saygı çok daha farklı bir seviyede. Bu kültürün de getirdiği bir şey. Bunu tabii şurada bu soruda tabii toparlamak biraz zor ama genel itibariyle hiyerarşiden hani ve bürokrasiden bahsedilebilir. En büyük farklılık batılı şirketlerle doğulu şirketler arasında bu. Türkiye bunun tam ortasında bence. Hem coğrafi olarak da tam böyle ortadayız. Hiyerarşik anlamda da ortalarda bir yerdeyiz. Ama doğuya daha yakın olduğumuz kesin.
Türkiye'nin dünyadaki diğer ülkelerden çalışma koşulları olarak ya da dünyadaki diğer ülkelerin Türkiye'den farkı nedir? Aradaki farklardan biraz bahsedebilir misin gözlemlediğin kadarıyla?
Türkiye öncelikle çalışma koşullarının son yıllarda her ne kadar bazı geriye gitme durumları olsa da en azından arkadaşlarımızdan bunu duyuyoruz. İyi bir yerde olduğunu söyleyebiliriz genel itibariyle. Şu anlamda iyi bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de en azından kurumsal dünya kendini kanıtlamış durumda. Ne anlamda kendini kanıtlamış durumda? Yeni kurulan şirketler, startupları tenzih ederek söylüyorum, büyük şirketleri en azından kopyalayarak bir strateji oluşturmaya çalışıyorlar. Ya da işte otellerden örnek verecek olursak, işte İstanbul otelciliğine yeni katılan bir otel olduğu zaman büyük oteli en azından taklit ederek ilerlemeye çalışıyor, gitmeye çalışıyor. Kurumsallaşması uzun süre belki alsa da. Ben İstanbul'un önde gelen 3-4 kurumsal otelinde çalışma fırsatı buldum. Türkiye'deki mantalite, yani yönetim mantalitesinin eleştirilebilecek yönlerinden biri, personele çok fazla yatırım yapılmaması. Hani bunu öncelikle söyleyebilirim. Özellikle son 2-3 yılda edindiğim tecrübede açıkçası istediğim tüm eğitimleri alma fırsatım oldu. Hiç ikiletmeden kabul edildi. Hani bu karşılaştırmalı örnek olarak verilebilir. Türkiye'de çalıştığım dönemde her ne kadar eğitim alabilsem de kıyaslama yaptığım zaman çok daha fazla sorgulandığını hatırlıyorum. Ya da işte ücretle ilgili sorgulandığını hatırlıyorum. Ne kadar süreceğiyle ilgili sorgulandığımı hatırlıyorum. Burada biraz daha flexible, daha rahat olduğunu söyleyebilirim Batı'da. Tabii Batı'yı da çok fazla övmemek gerekiyor. Batı'da da hangi şirkette çalıştığınız önemli tabii. Yani Türkiye'nin çok güzide şirketleri var. Örneğin Türkiye'nin işte önde gelen ilk 50-100 şirketinin bu konularda çok fazla sorun çıkarmadığını, personeline yatırım yaptığını biliyoruz. Turizm sektörünün de biraz aslında ikincil bir sektör olduğunu düşünürsek, turizm sektöründe çalışan personelin, ekip üyelerinin eğitim almak istediklerine zorlanmaları çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Çünkü oteller zaten çok kısıtlı bütçelerle kendilerini çevirmeye çalışıyorlar diyelim. Tabii ben şu anda merkez ofiste olduğum için biraz daha bütçeler rahat, biraz daha eğitime önem verilebilecek bir ortamdayım. Kıyaslama yapmak hani çok da kolay benim için, hani iki sistemi. Türkiye'de öncelikle bu var, yani eğitime çok fazla önem verilmiyor, onu söyleyebilirim. İkinci olarak da Türkiye'de kariyer planlamasının öğrenilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani hem işverenler açısından kariyer planlamasının öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum, hem de kişilerin kendi kariyer planlamalarını henüz bilmediklerini düşünüyorum. Bunu genelleyerek söylüyorum. Çok güzel istisnalar var, çok güzel kariyerler var. Türkiye içinde de hala devam eden çok güzel, hatta yakın arkadaşlarım da var. Çok güzel kariyerlerine yön vermiş insanlar var. Ama genel olarak insanlar işlerini ya da işte pozisyonlarını işte 8 saatlik, 10 saatlik geçirmeleri gereken pozisyonlar olarak görüyorlar. Aslında şunun farkına varmaları lazım. Bu herkesin yaptığı bir şey değil. Az önce de bahsetmiştim. Günümüzün en kaliteli işte 8-10 saatini geçirdiğiniz, belki de aile fertlerinizden daha fazla, çok klişe sözler bunlar ama aile fertlerinizden daha fazla gördüğünüz kişilerle berabersiniz. O yüzden o ortamın sizin için hayatınızın en kaliteli ortamı olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Türkiye'de bence öğrenilmesi gereken, okullarda belki öğretilmesi gereken şeylerden biri bu. Ne olabilir? İşte insanlar boş zamanlarında boş işlerle uğraşıyorlar iş yerlerinde. Bunu ben de yaptım zamanında. Ama onun yerine aslında boş zamanlarında eğitime geri gidiyorum. Eğitime önem verebilirler. Soft skill ekleyebilirler. Atıyorum, bunu hatta geçtiğimiz günlerde yazdığım makalemde de dile getirmiştim. İnsanlar bazen bilmedikleri bir programla ya da bilmedikleri bir sistemle saatlerce, günlerce, aylarca cebelleşebiliyor. Excel buna örnek. Basit ve klişeleşmiş bir örnek ama işte günün 15 dakikasını, 10 dakikasını, belki de bunu söylediğim için bana kızanlar olabilir, İşte haberlerde geçirmek yerine belki işte YouTube'dan bir Excel videosu izleyerek geçirilebilir. Ya da işte ne bileyim PowerPoint, hepimizin neredeyse her zaman kullandığı bir şey. Yine böyle tutorial'lar, küçük videolar izlenip işte soft skill'ler biraz geliştirilebilir. İnsanların en çok aslında bir de biraz fazla zamanını aldım bu soru için ama insanların bir de şöyle bir durumu var. İşte çok fazla şikayet ediyoruz Türkiye'de. Bunu şikayet etmeye meyilli bir milletiz aslında, onu da söyleyebilirim. İşte müdürümüzün beni anlamadığından ya da işte bizi anlamadığından her zaman şikayet ederiz. Bizim işte iş arkadaşlarımızla geçinemediğinden şikayet ederiz. Bu her yerde var. Öncelikle onu söylemek istiyorum ama Türkiye'de biraz böyle daha nasıl desem mutsuzluğa meyilli bir iş ortamımız olduğundan da genel olarak bahsetmek gerekir.
Senin gördüğün en fazla kozmopolit yer ve pek kozmopolit olmayan yer neresi?
Değişik bir soru. Yani en kozmopolit yerlerden ikisini söyleyeyim. Bana göre en kozmopolit iki yer dünyadaki. Birincisi İstanbul. İstanbul'un kozmopolitliği bana göre Türkiye'nin içindeki kozmopolitlikten geliyor. Yani bugün İstanbul'daki büyük çaplı bir otele gittiğinizde ve orada çalışan portföyüne, profiline baktığınızda her şehirden kişi görebiliyorsunuz ve çalıştığınız otel ya da kurum uluslararası bir şirketse de 5-6 ırktan kişinin de işte yönetici pozisyonda ya da başlangıç pozisyonda olduğunu görebilirsiniz. İstanbul kesinlikle dünyanın en kozmopolit şehirlerinden biri. Özellikle Avrupa yakası oldukça kozmopolit. İşte sadece turizm sektörü değil, aynı zamanda petrokimya ya da işte bankacılık sektöründen de üst düzey yöneticilerin, ekspatların olduğunu biliyoruz. İstanbul kesinlikle bilinmesi gereken, yani kozmopolitliği daha doğrusu kozmopolitliği çok bilinmeyen bir şehir. Öncelikle ondan bahsedeyim. İkincisi de Londra kesinlikle. Hatta belki de dünyanın en kozmopolit, en renkli, en çok milletinin yaşadığı. Özellikle tabii şimdi Avrupa Birliği'nden ayrıldı ama Avrupa Birliği'nde geçirdiği yıllarda işte Doğu Avrupa'dan, Avrupa'nın ortasından, Batı Avrupa'dan ve tabii Hindistan, Pakistan, işte İngiltere'nin kendi içindeki kozmopolit yapısı da zaten denebilir. Yani Londra'yı da kesinlikle sayabiliriz. Zaten belki belgesellerden de görmüşlerdir dinleyiciler ya da işte gelip gezdilerse de. Neden bahsettiğimi anlamışlardır. Çok kozmopolit bir şehir, çok değişken, yani mahalle mahalle değişkenlik gösteren büyük bir şehir. Yani en az kozmopolit, bu da ilginç bir soru. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı yerlerini örnek verebilirim buna. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz 50 kadar eyalet var. Ben 26-27'sine gitme fırsatım oldu. Özellikle şu anki pozisyonumda değil ama bundan bir önceki pozisyonumda çok fazla seyahat ettiğim için Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok şehrine gitme fırsatım olmuştu. Örneğin Amerika'nın ortasındaki bazı eyaletlerde işte Louisiana örnek verilebilir ya da işte yani kozmopolitlikten tabii kastımız milliyetse Amerika Birleşik Devletleri'nde artık yani siyahiler de artık Amerikalı olduğu için onları kefeye koymazsak çok böyle Amerikan şehri olan şehirler var. Philadelphia buna örnek verilebilir. Onun dışında aklıma gelen birisi olabilir. İşte Amerika'nın orta kesimlerindeki bazı yerler var. Ohio gibi. Beyaz Amerikalıların domine ettiği yer. Cleveland, Ohio o tarz yerler var. Yani artık günümüzde tabii herkes her yere çok rahat seyahat edebildiği için her şehirde artık bir kozmopolit yapı artmış durumda. Tamamı bir millete ait ya da ne bileyim bir milletin domine ettiği şehir bulmak tabii çok zor ama genel itibariyle yani büyük şehirlerden bahsedersek Cleveland aklıma geliyor. Philadelphia biraz öyleydi. Hani siyahileri tenzih ederek söylüyorum. Bu şekilde cevaplamaya çalışayım bu soruyla.
Sana yurt dışında çalışmak sana ne katıyor?
Yurt dışında çalışmak bana ne katıyor? Yurt dışında çalışmak bana öncelikle herhangi bir eğitim kurumunda alamayacağım ya da işte herhangi bir eğitimde alamayacağım günlük bir tecrübe katıyor. Yani bunu nasıl anlatabilirim? Örneğin kendi ofisimden bahsedeyim. İşte ben Türk'üm. Onun dışında işte bana rapor eden iki kişi var ofisimde. Biri Fransız, biri İspanyol. Ondan sonra müdürüm İngiliz. Müdürümün bir üstü ki benimle her zaman iletişim halinde İsrailli. Onun mevkidaşı Hollandalı. İşte kaç 7-8 ırkı şimdiden saydım bile. Biz mesela 10 kişilik bir ekibiz. 8-9 tane ırk var bu saydığım ekipte, küçücük bir ekip ve 600-700 kişilik bir ofisten bahsediyorum. Öncelikle bu ortamda bulunmak bile benim için büyük bir tecrübe. Zor aynı zamanda çünkü Türkiye'de bile aynı dili konuştuğun, aynı ortak kültüre sahip olduğun, ortak değerlerinin çok da birbirinden uzak olmadığı ortamda bile zorluklar yaşayabiliyoruz. Hepimiz yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Tabii böyle bir ortamda ayak uydurmak, o ortamda yani şakalaşmak, üzülmek, beraber yemeğe çıkmak, ondan sonra bir de beraber iş yapabilmek tabii ki büyük bir tecrübe. Onun dışında bir de şöyle bir durum var. Hani yurt dışında tabii çalışmak eminim herkese farklı şeyler katıyordur ama benim işim sebebiyle ben bir de farklı ülkelerdeki işte genel müdürleri, satış liderlerine de destek veriyorum. Hani kendi ofisimden ziyade bir de işte Afrika'nın en ücra ülkesindeki genel müdüre de İngiltere'nin bir şehrinden destek vermeye çalışıyorum. Bunlar farklı tecrübeler. Hani ilk özellikle yani 2017'nin ortalarında İngiltere'ye geldiğimde bayağı bir şaşırmıştım. Hani bayağı bir ilginç gelmişti. Ama öğreniyoruz. Hani öğrenmeye devam ediyorum. O neyi öğrendiğimi tam olarak anlatamıyorum. Çünkü o yaşadıkça hani öğrenilen bir şey. Yani hani nasıl anlatsam kültürel farklılıklar, hani şöyle özetlemek gerekirse de kültürel farklılıkları görüyorum. Onun dışında kültürel farklılıklardan yine yola çıkarak herkesin her şeyi aynı şekilde algılamadığını anlıyorum. İşte bir esprinin Türkiye'de espri olarak kabul görüp atıyorum Hollanda'da kabul görmeyeceğini anlıyorum. Ve burada yine kültürel veya işte etnisiteye bağlı farklılıklar, işte dil farklılıkları, bu tarz şeyler var. Yani bir de iş yerindeki arkadaşlarımız da olsun ya da işte destek verdiğimiz otellerimizle ilgili olsun. Onlarla toplantılar yaptığımız zaman da müthiş bir network oluşuyor. Aslında yurt dışındaki bana en büyük, yani benim en büyük kazanımlarımdan biri de her ne kadar çok yakın arkadaşım olmasalar da arkadaş edinmiş olmam, yani bir network yapmış olmam da aslında büyük bir tecrübe olarak söyleyebilirim. İngilizce ortak dilimiz örneğin ofiste kullandıkça da gelişen bir şey. Hani bunun da aslında dil olarak da çok büyük kazanımları olduğunu söyleyebilirim. Evet, Türkiye'de de uluslararası şirketlerde çalıştığımızda orada da İngilizce yazışmalar yapıp İngilizce konuşuyoruz. Ya da işte otelde çalıştığımız zaman yurt dışından gelen insanlarla iletişim halindeyiz ama yurt dışında yaşadığınız zaman bu artık sizin gününüzün bir parçası oluyor. Günün belli bir saati yaptığınız bir şey değil. Aynı zamanda gününüzün kendisi oluyor. Yani Türkçe konuşmak gününüzün belli bir parçası oluyor. O yüzden değişik bir tecrübe. Umuyorum herkes bunu yapabilir. Yani herkesin kısa vadede bile olsa, kısa süreli bile olsa yurt dışında çalışmasını gerçekten gönülden çok isterim.
Türkiye'li biri olarak en büyük sıkıntılarımızdan biri vize. Yurt dışına başvurduğumuz zaman genelde vize sorunumuz oluyor. Yurt dışına başvurularda nelere dikkat edilmeli? Nasıl yurt dışından iş bulunabilir? Kendi tecrübelerinden örnekleyerek bize anlatabilir misin?
Yani tabii bu sorunun belki bir avukata ya da bir işverene sorulmasında tabii daha fazla fayda var ama elimden geldiğince yanıtlamaya çalışayım. Öncelikle işte ilk yurt dışı tecrübeme geri döndüğümüz zaman 8 sene önce yurt dışında çalışma kararı almıştım. Orada tabii ben bazı şeylerin belli faktörlerin kombinasyonu olduğunu düşünüyorum. Zamanlama, şans, kendinizin hazır olup olmaması, güzel bir mülakat süreci. Onun dışında da aslında başvurduğunuz pozisyona hazırlık. Bunun bir bütün paket olduğunu düşünüyorum. Örneğin 2012 yılında ben ABD'ye iş başvurusu yapmaya başladığım zaman şunu biliyordum. Şey olarak yani kafa olarak hazırdım. Bu çok önemli. Çünkü o kafa hazırlığı yani zihinsel olarak, psikolojik olarak böyle bir değişikliğe hazır olmak öncelikle çok önemli. Bu yine belki klişe olarak algılanabilir ama çok önemli. Çünkü bu hazırlık sizi mülakata çok iyi hazırlayacak ve aynı zamanda da ayrılmayı düşündüğünüz iş yerinizden de sorunsuz bir şekilde ayrılmanıza da yardımcı olacak. Öncelikle bu önemli. İkinci olarak da başvurduğunuz pozisyona uygun olup olmadığınızı bilmeniz gerekiyor. Yani kendinizden emin bir şekilde o pozisyona başvurmanız gerekiyor. Örneğin çoğu insanın yaptığı hatalardan biri hayal kırıklığı belli olan iş başvuruları yapmaları. Yani burada hani yanlış anlaşılmasın bu söylediğim. Bazen geri adım atmak gerekebiliyor yurt dışına adım atmak için. Bir pozisyon alttan ya da işte aynı pozisyonda gelmek gerekebiliyor ki yurt dışında İşverenlerin baktığı şeylerden biri, bütün kariyeriniz boyunca Türkiye'de çalıştıysanız ya da bu sadece Türkiye için geçerli değil, kendi ülkenizde çalıştıysanız sizi uluslararası ortamda henüz çalışmıyor görüyorlar ve ya aynı pozisyona gelmenizi istiyorlar ya da bir pozisyon altına gelmenizi istiyorlar. Hani ben böyle bir sorun yaşamamıştım güzel bir mülakat geçirdiğim için ama bunları yapan arkadaşlarım olduğunu gördüm ve böyle fedakarlıklar yapmanın hiçbir zararı yok. Türkiye'de aynı pozisyonda bir sene iki sene daha çalışacağınıza, hani yurt dışına kesinlikle adım atmak istiyorsanız, hani böyle bir kararlılığınız varsa bana göre işte pozisyonu çok fazla dert etmenize gerek yok. Eğer maddi olarak da sizi çok fazla yormayacaksa. Yani öncelikle bunu da söyleyeyim. Devam edecek olursak CV çok önemli. CV'nin hazırlığı çok önemli. Yani insanlar kendilerinin ne kadar iyi olduğunu biliyorlar. Çok da güzel işlere imza atıyorlar Türkiye'de. Kendi pozisyonlarında hatta çok başarılı, hatta ödüller alan insanların yurt dışındaki başvurularının kabul edilmediğini biliyorum. Bunda da yine işte CV, özgeçmiş, artık adına ne derseniz deyin, doğru hazırlayamamaktan kaynaklanan da sorunlar olduğunu biliyorum. Kendimin de CV'siyle sorun yaşamış bir insan olduğumu söyleyebilirim. Her gün, her hafta böyle canım sıkıldığında girip bakıp acaba hala eksik bir şey var mı? Ya da update etmem gereken bir şey var mı? Düzeltmem gereken bir şey var mı diye bakarım. Herkese aslında en büyük tecrübe, en büyük tavsiyem ve tecrübelerimi de kullanarak bunu söyleyebilirim. Çünkü şu andaki pozisyonum itibariyle de aynı zamanda mülakatlar da yapıyorum. Değişik milletlerden başvurular alıyoruz iş yerine. CV'si gerçekten kötü hazırlanmış kişileri direkt böyle bazen ön yargıyla da olsa eliyoruz. Çünkü şunu düşünüyoruz. CV'sini hazırlamak için gerekli özeni göstermemiş bir kişi biz yarın öbür gün nasıl olacak da işte bizim otellerimize ya da işte bizim istediğimiz işlere gerekli özeni gösterecek diye düşünüyoruz. O yüzden kendinizi yazısal bir ortamda en iyi ifade edebileceğiniz şey özgeçmişiniz. O yüzden özgeçmişinizin de düzenlenmesi çok önemli. Bir de şans faktörü çok önemli. Yani şanslı olmanız da gerekiyor bana göre. Ben hani biraz da şansımın da yardımıyla, zamanlamanın da doğru olmasıyla yurt dışındaki başvurularımda başarılı oldum. En azından şu ana kadar böyle ilerledi. Bakalım nereye gidecek.
Gerçekten çok teşekkür ederim vaktini ayırdığın için. Harika bir program oldu. Seninle sohbet etmek çok güzeldi. Teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. Eğer benimle iletişime geçmek isterlerse dinleyiciler LinkedIn'den Taner Yıldız olarak aratabilirler, bakabilirler. Bu konularla ilgili bazen biliyorsun sen de yazılarım oluyor. Medium platformundan bakabilirler ya da Twitter'dan takip edebilirler ve geri bildirimlerini de bekliyorum. Bu arada ben kendi podcast'imin reklamını senin aracılığınla yapmış olayım. Benim kayıtlarımı merak ediyorsanız da kendi ismimle olan podcast'ime sizi bekliyorum. Taner Yıldız Podcast adıyla bütün dijital mecralarda beni de bulabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Benim için de güzel bir program oldu. Değişik bir sohbet oldu. Böyle dijital hatıralarımızı artırmaya devam diyorum.
Harikasın. Tekrar teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz program konularına ve röportajlarıma ulaşabilmek için sosyal medya hesaplarımı ve podcast kanalımı takip edip beğenebilir, hatta çevrenize de önerebilirsiniz, çok sevinirim. Geliştirmek, konu önermek, katkıda bulunmak ya da herhangi arzu ettiğiniz konuda bana ulaşmak isterseniz profilimde sosyal medya hesaplarımı ve e-posta adresimi bulabilirsiniz. Programımı dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.